Ayrım 47, sayfa 435, 38. bölüm. Boğaz Köprüsü'nün Anadolu yakası çıkışında Müfit'i bekliyordum. Doğan'ın yaşadığını duyar duymaz hiç düşünmeden kabul etmişti görüşme çağrımı. Ne şaşkınlığa kapılmış, ne açıklama beklemiş, ne de bir kanıt istemişti. Bu konudaki açıklamaların en doyurucu olanlarını kendisi çok daha önceden yaptığından dinginlik içinde dinlemişti söylediklerimi. Tespitlerinin gerçek olduğunu şimdi benden, ona her zaman kuşkuyla yaklaşmış, tezlerini mantıklı bulmamış bir gazeteciden duymak, şaşkınlıktan çok gurur uyandırmış olmalıydı onda. Bir polis şefi için bundan daha büyük bir mesleki başarı olabilir miydi? Yüzünü görmesem de soluk alışından, konuşmasındaki heyecandan, sözcükleri söyleyişinden gururunu sezebiliyordum. Ama bunu belli etmemeye çalıştı. "Ben söylemiştim," diyerek yanılgımı yüzüme vurmadı. "Neden Anadolu yakasına buluşuyoruz?" diye sordu sadece. "Telefonda açıklaması uzun sürer," dedim. "Hemen gelmen gerek. Birinin yaşamı tehlikede." Üstelememişti. Telefonu kapattıktan sonra daha fazla beklemeden Filiz'e de "Merak etme, her şey yoluna girecek. Olanları da en kısa zamanda açıklayacağım sana," diyerek çıkmıştım evden. Plymouth'uma binerken bir an sanki biri beni gözlüyormuş hissine kapılmıştım. Ama sokakta kimseyi göremeyince şu anda korkması gereken kişinin ben değil Resul olduğunu anladım. Doğan her an sandığı almak için Resul'e gidebilirdi. Sandığı bulamayınca da onu öldürmekten başka seçeneği kalmazdı. Gerçi sandığı bulsaydı da onu öldürmeyeceğini kimse garanti veremezdi. Ama belki öyle olsaydı eski arkadaşına kıyamaz. Resul zaten meczup biri olarak bilindiği için onun "Doğan'ı gördüm, gelip benden sandığı aldı" diye konuşmasının inandırıcı bulunmayacağını, bu nedenle kendisine zarar vermeyeceğini düşünebilirdi. Fakat ok yaydan çıkmış, sandık benim elime geçmişti. Resul'ün yaşamasına artık izin vereceğini sanmıyordum. Bu yüzden Resul'ü Doğan'dan önce bulmalı, onu bir an önce o ıssız evden güvenli bir yere almalıydık. Fazla oyalanmadan çıktım evden. Boğaz Köprüsü'nün çıkışında beklerken uğradığım şoku hala atlatabilmiş değildim. Kedinin fareyle oynadığı gibi oynamıştı Doğan benimle. Planını aylar öncesinden hazırlamış olmalıydı. Müfit ne kadar da iyi tanıyordu onu. Ama onu bile kandırmıştı. DNA testlerinin sonuçları pozitif çıkınca o bile inanmıştı Doğan'ın öldüğüne. Peki neden yapmıştı Doğan bütün bunları? Neden olacak? 5 milyon dolara tek başına konmak için. Nasıl da numara yapıyordu? Bakışlarındaki yılgınlık, yüzündeki o ezik ifade neydi öyle? Ya içini döküyormuş gibi, "Ben bu işten kurtulamam. Ne yaparsam yapayım beni öldürecekler," diye uydurduğu yalanlara ne demeli? Adam gerçekten de tam bir profesyonelmiş. Onu eğitenler iyi eğitmiş doğrusu. Eski ülkücü arkadaşı Nejat CIA'den bahsediyordu değil mi? "Ben salak da canım, olur mu hiç öyle şey," demiştim. Allah'ım ne kadar aptalmışım. Bu olayda doğru bildiğim ne varsa hepsi yanlış. Yanlış bildiğim ne varsa da hepsi doğru çıktı. Nasıl keyfince kullandı adam beni ya? Buna nasıl izin verebildim? Bir de halime bakmadan meslektaşlarımı küçümsüyor, onların küçük ayak oyunlarına, birbirlerinin kuyularını kazmalarına, mevki için patronlarının kıçlarını yalamalarına nefretle bakıyordum. Şu düştüğüm hale bak. Meslektaşlarımın küçük dalavereleri, yalakalıkları, yolsuzlukları bile benimkinin yanında onurlu davranışlar olarak kalırdı. Bir faşist eskisinin, bir katilin, bir çetecinin elinde oyuncak olmuş, onun büyük entrikasının baş uygulayıcısı olarak görev yapmıştım. Belki de benim yüzümden suçsuz insanlar yaşamını kaybetmişti. Olan biteni yeniden düşünmemiz, elimize geçen bütün o belgeleri, silahları, kanıtları yeniden gözden geçirmemiz gerekiyordu. Benim iç karartıcı ruhumla karşıtlık oluşturmak istermiş gibi inadına güzeldi dışarıdaki hava. Yaşlı Plymouth'umun içi de giderek ısınıyordu. Karamsarlığıma da bu ısı eklenince iyice çekilmez bir hal aldı. Sonunda çıktım arabadan. Hoş kokulu ılık bir yel merhaba dercesine usulca gezindi yüzümde. Gökyüzü masmaviydi. Uzaklarda, karşı tepelerde tek tük beyaz bulutlar ipi kopmuş uçurtmalar gibi süzülüyordu. "Şimdi o bulutların yerinde olmak için neler vermezdim," diye geçirirken bir klakson sesi çalındı kulağıma. Bakışlarımı gökyüzünün mavisinden asfalt yolun siyahlığına indirince beyaz bir Renault'un yaklaşmakta olduğunu gördüm. Arabayı daha önce bana korumalık yapan A timinin genç polislerinden biri kullanıyordu. Yanında da arkadaşı vardı. Renault yanıma gelince durdu. Ön ve arka kapılar aynı anda açıldı. Müfit'le birlikte iki genç polis de indi. Ama genç polisler aracın başında kaldı. Müfit yüzünde ciddi bir ifade, kararlı adımlarla bana yaklaştı. "Merhaba," dedim. Elini sıktıktan sonra, "Benim arabayla gidelim, onlar bizi takip etsin." Bu kez hemen uymadı önerime. "Nereye gidiyoruz?" sorusunun yanıtı söyleyeceklerimde değil de yüzümdeymiş gibi dikkatle bakıyordu. Arabada anlatırım dedim. Kaybedecek zamanımız yok. Her saniye altın değerinde. Kısa bir duraksamadan sonra eliyle genç polislere bizi izleyin komutunu verip bindi arabama. Olanları ayrıntılarıyla anlattım ona. Hiç sesini çıkarmadan, adeta soluk bile almadan dinledi. Biliyordum diye mırıldandı sonra. Hırslanmıştı. Başını sallayarak ekledi. Doğan'ın yaşadığını biliyordum. Bütün varsayımlar bu sonuca çıkıyordu. Başka türlü olamazdı. Ama adam öldüğünü ikna etti bizi. O da benim gibi Doğan'ın oyununa gelmeyi kabul edemiyordu. Yapacak bir şey yoktu diye teselli etmeye çalıştım. DNA testi öldüğünü söylüyordu. Sahi şu DNA testinin bizi aldatmasını nasıl açıklıyorsun? Açıklayamıyorum. Doğan'a ele geçirirsek öğreniriz neler döndüğünü. Bence ele geçirebiliriz dedim. Umutlu olduğumdan değil, kendimi bu adama karşı suçlu hissettiğimden böyle iyimser konuşuyordum. Doğan paranın peşinde. Er ya da geç Sapanca'daki eve gelecek. Orada beklenirse Doğan mutlaka yakalanır. Müfit benim kadar iyimser değildi. Söylediklerim mantıklı. Resul'ün güvenliğini sağlarız. Sapanca'daki eve karakol da kurarız ama Doğan'ı küçümseme. Acı acı güldüm. Artık asla küçümsemem ama Arif'in kaydettiği kaset bizi onun önüne geçirdi. Bu avantajı iyi kullanırsak onu yakalayabiliriz. Şansımız yaver giderse. Niye bu kadar temkinlisin diye sordum. Bu tür operasyonlarda inanamadığın kadar çok aksilik olur. Karakol kurduğun eve hiç beklemediğin birileri gelir. Köylülerin senden kuş kullanacağı tutar. Zaten içlerinden biri o evde karakol kurduğumuzu öğrenirse en kısa zamanda civarda ne kadar köy varsa hepsi de duyar. Bir süre ikimiz de konuşmadık. Müfit iyice dalgınlaşmıştı. Doğan'ı nasıl ele geçirebileceğine dair planlar yapıyor olmalıydı. Kafasını karıştırmamak için ben de soru sormuyordum. Yeri gelmişken senden özür dilemeliyim diyerek Müfit bozdu sessizliği. Bir ara Doğan'la işbirliği yaptığını sanmıştım. Gergin bir kahkahadan döküldü dudaklarımdan. Başını çevirip yüzüme bakınca açıkladım. Ben de senin binbaşı olduğunu sanmıştım. Ne şaşırdı ne de bozuldu. Hatta galiba neşelendi. Ordudan ayrıldığımı da öğrenmişsindir dedi. Öğrendim dedim. İyice emin olmuşsundur o zaman binbaşı olduğuma. Emin oldum diyemem ama DNA testinin pozitif çıkmasından sonra kuşkularım epeyce güçlenmişti. Böyle düşündüğünü anlamıştım dedi. Küçümseme yoktu sesinde. Görmüş geçirmiş birinin kalenderliği vardı. Keşke gelip sorsaydın. Benim gizlim saklım yoktur. Seni fazla tanımıyordum. Nasıl tepki vereceğini bilemezdim. Doğru. Bunun için seni suçlayamıyorum zaten. Birini tanımak için insanın bu türden belalar yaşaması gerekir. Bir meslektaşım insanın en samimi olduğu anlar ölüme ya da paraya çok yaklaştığı anlardır derdi. Gerçek karakterlerimiz o zaman ortaya çıkarmış. Beylik bir laf ama galiba doğru dedim. Sapanca'dan köye dönen sapağa geldiğimizde Plymouth'umu o boktan yollara vuracağım diye içim yine cız etti. Keşke arabamı İstanbul'da bıraksaydım da bizi izlemekte olan genç polislerin Renault'suyla gelseydik buraya diye düşündüm ama bunun için artık çok geçti. Direksiyonu yokuşa doğru çevirip vites değiştirdim. Toprak yol dünkü gibi sakindi. Köyü geçip çiçeğe durmuş kiraz ağaçlarının arasından Resul'ün evine ulaşıncaya kadar da kuşku uyandıracak bir görüntüyle karşılaşmadık. Arabaları kiraz bahçesinin yanında bırakıp ahşap eve yürümeye başladık. Genç polislerin ikisi de öne geçmişti. Eve yaklaşınca silahlarını çıkardılar. Başımı çevirince Müfit'in de aynı şeyi yapmış olduğunu gördüm. Tek silahsız olan bendim aralarında. Genç polisler eve yaklaşmadan önce çevreyi kolaçan ettiler. Tehlikeli bir durum görmeyince eve yöneldik. Resul ortalıkta görünmüyordu ama evin kapısı aralıktı. Genç polislerden biri duvara yaslanarak pencereden içeriye baktı. Ama bir şey görememiş olacak ki yüzünü buruşturarak başını salladı. İki genç polis aralık duran kapının iki yanına geçtiler. Müfit ile ben biraz daha uzaktaydık. Müfit'in işaretiyle birlikte hızla içeri daldılar. Silahların patlamasını ya da teslim olun diye bağırmalarını bekledim ama içeriden hiçbir ses gelmedi. Az sonra polislerden biri dışarı çıktı. Evde kimse yok amirim dedi. Tamam, biz de geliyoruz dedi Müfit. Birlikte eve girdik. İçerisi günün bu saatinde bile alacakaranlıktı. Resul'ün dün yaktığı gaz lambasını buldum. Lambanın ışığıyla ortalık aydınlandı. Oturma odası dünkü gibiydi. Boş bir masa, insana gülerek bakmayı sürdüren üniversitelinin fotoğrafı, yeşil kadife kabındaki Kur'an-ı Kerim. İçeri geçtik. Köşesinde demir karyola bulunan küçük bir oda vardı. Tahmin ettiğim gibi Resul burayı yatak odası olarak kullanıyordu. Odayı geçince de mutfak kiler karışımı bir başka bölüm karşıladı bizi. İki genç polisten sonra Müfit de ben de içeriği kolaçan ettik ama Resul'ü göremedik. Belki de köye inmiştir dedim. Hiçbir yorumda bulunmadı Müfit. Kapıya yürüdü. Ben de onu izledim. Genç polislerden biri Kur'an-ı Kerim'in bulunduğu çantayı duvardan indirmiş içine bakıyordu. Ötekisi ise elinde tabancasıyla öylece dikiliyordu odanın ortasında. Biz dışarı çıkınca da odada kaldılar. Müfit sanki ne aradığından eminmiş gibi doğruca çardağın altındaki masaya yöneldi. Masayı inceledi, sonra yere eğildi. Birden dikkat kesildi, çömeldi, daha yakından baktı. Bir ipucu bulmuştu, izler mi görmüştü? Ben de yaklaştım. Burada bir boğuşma olmuş dedi, başını yerden kaldırmadan. Büyük bir kapışma değil ama biri yere diz çökmüş. Eliyle topraktaki diz izlerini gösterdi. Sonra biri sürüklemiş, görüyor musun? Toprakta birbirine paralel uzanan iki kalın çizgi görülmeyecek gibi değildi. Birlikte çizgiyi izlemeye başladık. Çizgi kuyunun yanında son buluyordu. Ben cesaret edemedim ama Müfit hiç duraksamadan başını uzatıp kuyunun içine baktı. Bakması uzadıkça Resul'ün ölmediğine dair umudum artıyordu. Ama yanılıyordum. Az sonra Müfit, sanırım uzun bir süre bu kuyudan kimse su içmeyecek diyerek bana döndü. Yüzünde kötü bir ifade vardı. Geç kalmışız. Üvey kardeşim buradaymış. Sonra içeridekilere seslendi. Hey, buraya gelin çabuk. İki genç polis boğulduktan sonra kuyunun ipiyle aşağı sallandırılan Resul'ün cesedini oflaya puflaya dışarı çıkardılar. Yüzü kireç gibi bembeyazdı Resul'ün. Dili dışarı sarkmıştı. Arkadaşı onu kuyuya sallandırırken belki de içindeki karanlıkla yüzleşme fırsatını bulmuş, babasının onu affetmesinin tek yolunun bu olduğunu anlamış, son nefesini mutlu bir insan olarak vermişti. Doğan neler hissetmişti? En yakın arkadaşının canını alırken neler düşünmüştü acaba? Bu cinayeti işleyebileceğini tahmin etmememe rağmen yine de kendimi tutamadım. Bir insan bunu nasıl yapar diye söylendim. Onun en yakın arkadaşıydı. İki genç polis üzgün üzgün yüzüme baktılar. Müfit ise bunu yapmak zorundaydı diye açıkladı. Sanki kalesinin önüne gelen karşı takımın oyuncusunu düşürerek penaltı yapan bir futbolcudan söz eder gibi sakin bir tavırla söylemişti bunu. O bir profesyoneldi. Arkasına hiçbir iz bırakamazdı. Yanındaki polise döndü. İçeriden bir şeyler getir de şu zavallının üstünü ört dedi. Genç polis hemen içeri daldı. Az sonra da elinde çizgili bir nevresimle geri döndü. Nevresimi Resul'ün üzerine örttü. Bizim burada yapacak işimiz kalmadı dedi Müfit. Nevresimle örtülü cesede bakarak İstanbul'a dönelim. Polisler de hareketlenecek gibi oldu. Siz nereye? Görevliler gelene kadar burada kalacaksınız. Telsiz de merkezi arayın, rapor verin. Birkaç saat içinde burada olurlar. Sıkıntıyla asıldı genç polislerin yüzü ama karşı çıkmadılar. Onları Resul'ün cesediyle baş başa bırakıp bizim Plymouth'a döndük ve arabaya binmeden önce neden böyle apar topar dönüyoruz diye sordum. Parayı bir an önce Kuzguncuk'tan almamız lazım. Doğan'ın o evi bildiğini söyledin. Anahtarı bile varmış. Ama neden gitsin ki? Diye söylendim kontak anahtarını çevirmeden önce. Parayı oraya koyacağım aklının ucundan bile geçmez. Geçmeyebilir ama orası güvenli bir yer değil. Rastlantı sonucu bile parayı bulabilir. Parayı o evden almamız lazım. İşte bunda haklıydı. Arabayı çalıştırıp burnunu geldiğimiz yöne çevirdikten sonra sanki önemsemezsem konunun ciddiyeti azalacakmış gibi gülümseyerek sordum. Peki ne diyorsun, şimdi sıra bende mi? Doğan beni mi öldürmeye çalışacak? Bilmiyorum dedi, gülümsemiyordu. Gözlerini kısmış, çenesini sağ ucunun içine almıştı. Düşünmem gerek. Yanıtı beni düş kırıklığına uğratmıştı. Düşünmen mi gerek? Evet, şu anda Doğan da düşünüyor. Sesimi çıkarmadan arabayı kullanmayı sürdürdüm. Köyü geçinceye kadar düşündü. Çenesini avucundan kurtarınca düşündün mü diye sordum. Evet. Ne yapacağız? Doğan'ın hamlesini bekleyeceğiz. Kendisinden emin başını salladı. İki seçeneği var. Ya senin parayı bulduğunu ve hemen bizi aradığını düşünecek. Böyle olduğuna inanırsa her şeyi bırakıp kaçacaktır. Ya da parayı bulmadığını, bulmuş olsan bile polise gitmemiş olabileceğini düşünecek. Bu seçenekte seninle ilişkiye geçmeyi hedefleyecektir. Benimle nasıl irtibat kurmayı deneyecek? Eğer vakti olsaydı başta yaptığı gibi yine seni izler, en uygun zamanda çıkardı karşına ama fazla zamanı kalmadığını biliyor. Eğer ikinci seçeneği deneyecekse bunu bir an önce yapmaya çalışacaktır. Sandığın anahtarının kendisinde olduğunu düşünürsek senin sandığı açmak için çilingir bulman gerektiğini biliyordur. Resul'den dün akşam ayrıldığını öğrenmiştir. Yani bu sabaha kadar çilingire gitmeye fırsat bulamadığını düşünmüş olabilir. Olabilir dedim. Babamın arşivine ne kadar önem verdiğimi de bilmiyordu. Güzel. O halde sandığı açmak için fazla acele etmeyeceğini sanabilir. Eğer tahminimiz doğruysa önümüzdeki birkaç saat içinde seni arayacaktır. Bu kadar çabuk mu? Başka çaresi yok. Durdu. Önemli bir konuyu atlamış gibi panik içinde bana baktı. Cep telefonu açık mı? Açık dedim. Niye sordun? Hemen kapat dedi gergin bir sesle. Cep telefonumu çıkarırken sormadan edemedim. Neden? Biz hazırlıksız yakalanmasını istemiyorum. Telefonumu kapattım ama Müfit'in ne yapmaya çalıştığını tam olarak anlayamamıştım. Yani bütün bu olanlardan sonra Doğan'ın beni cep telefonumdan arayıp kusura bakma anneciğim ben ayıp ettim sandığında sende kalmış demesini mi bekliyorsun? Müfit'in sinirlenmeye başladığını seziyordum ama belli etmemeye çalıştı. Derin bir soluk alarak yüzüme baktı. Başka ne yapabilir? Yanıt vermemi bile beklemeden açıkladı. Senin sandıktaki parayı bulup bulmadığını merak ediyor. Bu nasıl öğrenebilir? Benim göstereceğim tepkiden çekinmez mi? Sanki çok salakça bir soru sormuşum gibi. Neden çekinsin diye çıkıştı. Elde etmek için aylardır inceden inceye planlar kurduğu, uğruna çevresindeki insanları öldürmekten çekinmediği parayı kaybetmek üzere. O para olmadan kaçamaz. Kendine yeni bir hayat kuramaz. Şansını denemek zorunda. Seni mutlaka arayacaktır. Bundan eminim. Önemli olan o seni aradığında göstereceğin tepki, vereceğin yanıt. Sesi titremeye başlamıştı. Sanki azarlar gibi konuşmuştu benimle. Biraz da bu tonda konuşmasına bozulduğum için işi alaya vurdum. Nasıl yani? Ah Doğancığım, senin sağ olduğunu öğrenmek ne güzel mi diyeceğim? Arabayı sağa çek dedi sertçe. Dönüp yüzüne baktım. İşaret parmağını suratıma doğru uzatarak sana söylüyorum arabayı sağa çek diye yineledi. Yapmasaydım parmağı yerine silahının namlusunu dayardı suratıma herhalde. Çaresiz yaptım. Araba durunca bana bak Adnan. Burada oyun oynamıyoruz diye başladı azarlamaya. Benim Doğan'ı yakalamam da senin kıçını kurtarman da önümüzdeki birkaç saatte yanlış yapmamamıza bağlı. Anlıyor musun? Gözlerinde şimşekler çakıyordu. Anlıyorum dedim. Bu işin şaka kaldırır tarafı yok. Onunla öyle konuşmalısın ki seni hala hiçbir şey bilmiyor zannetmeni. Bu çok önemli anlıyor musun? Anlıyor musun diye sorma artık dedim. Beni azarlamasından sıkılmıştım. Anlıyorum. Eliyle omzuma dokundu. Kusura bakma. Biraz gerginim ama rolünü iyi oynaman için oynaman çok önemli. Merak etme oynarım dedim. Öfkeyle arabanın gaz pedalına dokunurken. Onun gerginliği bana geçmişti. Önce şaşırmalısın diye ne yapmam gerektiğini söylemeyi sürdürdü. Bağırmalı hatta küfretmelisin. Öfkeden çıldırmış gibi konuş. O seni ikna etmeye çalışacak. Başka çarem yoktu diyecek. Oturup konuşursak sana bütün bunların nedenini anlatırım diyecek. Bu arada parayı bulup bulmadığını anlamak için tuzak sorular soracak. O sorulara kesinlikle doğru yanıtlar vermen gerekiyor. Önce görüşme talebini reddetmelisin. Eminim o seni ikna etmek için çok güzel nedenler bulacaktır. Randevuya istemeye istemeye geldiğinden kuşkusu kalmamalı. Doğan'ı ancak o zaman yakalarız. Allah Doğan'ın da senin de belanı versin diye geçiyordu içimden ama hepsinden önce benim belamı vermeliydi. Nasıl bulaşmıştım ben bu işe? Bu aptallığı nasıl yapabilmiştim? Gözlerimi hızla akmakta olan asfalta dikip bir süre hiç konuşmadım. Doğan'la yapacağım olası konuşmaya hazırlandığımı zanneden Müfit de susuyordu ama suskunluğum uzun sürünce ruh halimi anlar gibi oldu. Kaygı duyduğunu biliyorum dedi. Yatıştırıcı bir tonla konuşuyordu. Ben de gerginim, hatta korkuyorum. Ama onu yakalayabiliriz. Sakin olursak, oyunu kuralına göre oynarsak onu yakalayabiliriz. Böylece hem arkadaşının intikamını almış olursun, hem de yarıda kalan yaşamına geri dönersin. Benden yanıt alamayınca, inan bana bu işten başka çıkış yolu yok diye sürdürdü konuşmasını. Ya Doğan'ı yakalayıp bu kabusa son vereceğiz, ya da hep arkamızda bakarak yaşayacağız. Çünkü Doğan ne senin ne de benim yanıma bırakır bunu. Söylediklerinin hepsine katılıyordum aslında. Üstelik istediklerini yapacaktım. Ama canım konuşmak istemiyordu. Öyle değil mi diye yineledi. Döndüm. Bir sigara versene dedim. Yüzü ışıdı. Tamam dedi. Ama sigara paketini çıkartırken ekledi. Sen de şu telefonu aç artık. Tabii hazırsan. Sigaramı içeyim de öyle dedim. Telefonumu açtığımda İzmit'i çoktan geçmiştik. Artık konuşmuyorduk. Benim gözüm yoldaydı. Müfit etrafa bakıyordu. Ama yeşilin dinmez bir hevesle kaplamakta olduğu doğayı, beyazı, kırmızı çiçeklerle süslenmiş ağaçları gördüğünden emin değildim. Benim gibi onun kafasında da Doğan'ın edeceği telefon vardı. Ancak beklediğimiz telefon bir türlü gelmiyordu. İstanbul girişinde otoyol ücretini ödediğimiz gişelere kadar da gelmedi. Gişelerden çıkmıştık ki telefonum çalmaya başladı. Hemen ekranda çıkan numaraya baktık. Tanımıyordum. Başında Avrupa yakasının kodu vardı. Alo diye açtım. Kimse yanıt vermedi. Alo, alo. Karşı taraf sessiz kalmayı sürdürüyordu. Telefonu kapattım. Playmutum yavaşlamıştı. O olabilir dedi Müfit. Dikkatli ol. Heyecanlanmaya başlamıştım. Bir süre yolun sağından en düşük hızda ilerledim. Gaza basmak üzereydim ki telefon yeniden çaldı. Alo. Alo der demez karşımdakinin Doğan olduğunu anlamıştım. ama anlamamazlıktan geldim. "Alo, buyurun," dedim. "Merhaba Adnan," dedi. "Merhaba," dedim kararsız bir sesle. "Kiminle görüşüyorum?" "Aşk olsun," dedi gülerek. "Bir ay uzak kalıyoruz, hemen unutuyorsun kardeşini." "Ne? Ne saçmalıyorsunuz?" dedim şaşkınlıkla. "Kimsiniz? Kimin kardeşinden bahsediyorsunuz?" Kiminle konuştuğumu anlayan Müfit gözlerini dikmiş dikkatle beni izliyordu. "Yapma Adnan, benim," dedi karşıdaki. "Sesimi tanımadığını söyleme. Benim, ben Doğan." "Dalga mı geçiyorsun sen benimle?" diye bağırdım. "Benim kardeşim öldü." "Onların hepsi bir oyundu," dedi. "Ben ölmedim. Sesimi hatırlamıyor musun gerçekten?" Müfit karşıma geçmiş. Eliyle "çok iyi gidiyorsun, devam et," diyerek bana cesaret veriyordu. "Bakın," dedim. "Kim olduğunuzu bilmiyorum ama şaka kaldıracak halim yok. Ben kapatıyorum." Küt diye kapattım telefonu. "Mükemmel," diye bağırdı Müfit. "Çok iyiydin. Aynı şekilde sürdür. Şimdi yeniden arayacak. Doğan olduğunu kanıtlayacak, bilgiler verecek sana." Aynı anda telefonum çalmaya başladı. "Alo," diye sıkılmış bir tavırla yeniden açtım telefonu. "Bakın beyefendi," sözümü bitirmeme izin vermedi. "Adnan, beni dinlemelisin," dedi. Yalvarır gibi konuşuyordu. "Ben gerçekten de Doğan'ım. Bunu kanıtlayabilirim. Seninle ilk kez bundan bir ay önce markette karşılaştık. Sana önemli bilgiler verdim. Bunları benim yazılarımı okuyan herkes bilir. Ama dün Resul'e gittiğini, ondan babanın arşivinin saklı olduğu sandığı aldığını kimse bilmez." Duraksamam gerekiyordu, duraksadım. "Resul'ü nereden tanıyorsunuz?" "Nasıl tanımam, o benim en iyi arkadaşım, en yakın dostumdur." Bugün öldürdüğü adamdan söz ediyordu ama sesi titrememişti bile. "İnan bana, ben Doğan'ım. İstersen çocukluğumuzda yaptığımız o kavgayı anlatayım sana. Ya da ikimizin bildiği başka bir şeyi." "Peki öyleyse," dedim. "Bu kadar ısrarcı olduğun için sana bir şans vereceğim. Eğer sen Doğan'san, yatılı okula giderken babamın arabasının hangi marka olduğunu da bilirsin." "Bilirim tabii, 56 Chevrolet." "Bunu nasıl bildin?" diye söylendim. "Çünkü ben Doğan'ım." "Siz ciddisiniz." "Çok ciddiyim." Bir süre bekledim. Müfit gergin ama yaşamından memnun bir ifadeyle bana bakıyordu. Sen gerçekten de Doğan'sın," dedim. "Evet, ben Doğan'ım. Arabanda bulunan ceset?" "Hepsini anlatacağım." "DNA testinin pozitif çıkması?" "Hepsini açıklayacağım." Şimdi olanları kavramış gibi. "Bir dakika, bir dakika," dedim. Sesimdeki heyecan beni bile şaşırtacak kadar sahiciydi. "Sen gerçekten de Doğan'sın." "Şaşırmakta haklısın ama hepsini açıklayacağım." "Neyi açıklayacaksın lan?" diye bağırmaya başladım. "Sen ne yaptığını sanıyorsun? İnsanlarla oynayamazsın. Kendini ölmüş gibi gösterip sonra karşıma çıkamazsın." "Ne söylesen haklısın." "O kadar insanı öldürdün." "Lütfen," dedi. Katil olduğunu hatırlatmam zoruna gitmişti. "Ben kimseyi öldürmedim. Hepsi birbirini vurdu, inan bana." "Sana inanmamı nasıl beklersin? Başından beri bana hep yalan söyledin." "Mecburdum. Başka çarem yoktu." "Allah belanı versin Doğan," dedim. "Sen ne biçim insansın?" "Kendimi savunacak değilim ama," diyecek oldu. "Bir de savunsaydın," diye bağırdım. "Başıma ne işler açtığını biliyor musun?" "Çok özür dilerim ama anlatınca bana hak vereceksin." "Seni dinlemek istemiyorum," dedim. "Senin yüzünden ailemin huzuru kalmadı. En yakın arkadaşımı kaybettim." "Ben de çok üzüldüm. Öyle olmasını istemezdim. Bir yerlerde buluşalım. Söyleyeceklerimi dinlersen her şeyi anlayacaksın." "Hayır. Seninle buluşmak istemiyorum. Bir daha da beni arama," diyerek yeniden kapattım telefonu. "Harikasın Müfit. Sen doğuştan oyuncusun ama şimdi daha dikkatli olmalıyız. Randevu yerini onun belirlemesine izin vermeyelim. Yeri biz söyleyelim. Nereyi söyleyebiliriz ki? Kuzguncuk'taki eve gelmesini söyle. Nasıl olsa Doğan'dan önce varırız oraya." Daha Müfit'in sözleri bitmeden telefon yeniden çalmaya başlamıştı. "Bak Doğan, artık peşimi bırak," diye açtım telefonu. "Bırakamam. Seninle mutlaka konuşmam lazım. Sana söylemem gereken çok önemli şeyler var. Söyleyeceklerin beni ilgilendirmiyor." "Ne söyleyeceğimi bilmiyorsun ki. Bütün hayatın değişecek." "Telefonda söyle o zaman." "Telefonda olmaz. Uzun uzun anlatmam gerekiyor. Hem arşiv sandığının anahtarı da bende. Açmadın değil mi sandığı?" "Çilingire götürecektim ama fırsat olmadı. Sandık hala arabanın arkasında." Kısa bir sessizlik oldu. "İyi işte," dedi. Sesi rahatlamıştı. "Anahtarı da veririm. Örselemeden açarsın. Yazık olmasın güzelim sandığa. Hem de konuşmuş oluruz." Artık yumuşama zamanı gelmişti. Yine de işi ağırdan almakta yarar vardı. "Bak Doğan, yine pis işlerine beni bulaştırmayı düşünüyorsan." Sesi canlanmıştı üvey kardeşimin. Bana inanmıştı. İşlerin yolunda gittiğini düşünüyordu. "Kesinlikle hayır. Senden hiçbir şey istemiyorum ama duyman gereken gerçekler var." Derin bir of çektim. "Bu görüşmeden sonra beni aramayacaksın ama." Gülmeye başladı. "Niye gülüyorsun? Tuhaf adamsın. Başka bir gazeteci olsa bu olaydan ne biçim haber çıkartır? Sense benimle görüşmek bile istemiyorsun." "Lafı uzatma. Bu son görüşmemiz olacak, tamam mı?" "Tamam, adımı bile duymayacaksın. Ben şimdi Salacak'tayım. Bir saat sonra Kuzguncuk'taki evde buluşalım. Şunu 2 saat yapalım, olur mu?" Tam duymak istediğim sözlerdi bunlar. Yine tersliğimi sürdürdüm. Olur ama daha fazla gecikirsen çekip giderim. Hiç merak etme dedi. Sesi sevinç içinde yüzüyordu. Tam zamanında orada olacağım.